Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 14.
Romanlar, romanlar. Gençliğim eyvah, Türkiye'nin romanıdır. Politikaya bulaştığımız ölçülerde hepimiz varız onda. Aynaya niçin kızıyorlar? PD 214. Kasabadan bakmak. Tarık Buğra'nın Firavun imanında küçük ağanın seviyesine ulaştığı söylenemez. Ancak roman olmadığını iddia etmek için peşin hükümlü olmak gerekir. Görmezlikten gelinemeyen ve başarısı inkar edilemeyen küçük ağa için yazılan övgüler, Tarık Buğra'dan Firavun imanı ve özellikle gençliğim eyvah şiddetle eleştirilerek adeta geri alınmak istenmiştir. Ancak İbiş'in Rüyası 1970 ile peş peşe çıkan dönemeçte 1980 ve Yağmur Beklerken 1981, Tarık Buğra'nın küçük aile kazandığı başarının asla tesadüf olmadığını gösteren edebiyatımızda eşine az rastlanır güzellikte romanlardır. Çok partili hayata geçiş sancılarının fon olarak kullanıldığı dönemeçte aslında bir aşk romanıdır. Dönemeç'te romanının en önemli kahramanlarından Doktor Şerif, İstanbul'da fakir bir öğrencilik hayatı yaşamış ve Bayezid kahvelerinde özellikle küllükte çokça vakit geçirmiştir. D90. Yani Tarık Buğra'nın hayatından önemli çizgiler taşır. Yazar, çok partili hayata geçiş sancılarının bir kasabadan görünüşünü de babasıyla Akşehir'de Nasrettin Hoca gazetesini çıkarırken gözlemiş olmalıdır. İnsan ruhunun girift dehlizlerine girip yolunu kaybetmeden gezinmesini bilen ve roman kurgusunda gerçek bir usta olan Tarık Buğra, Yağmur Beklerken adlı romanında da serbest fırka hadisesine bir kasabanın penceresinden bakar. Bir şehir romanı olan Dünyanın En Pis Sokağı'nın 1979 kahramanları bile kasaba menşeli iki aydındır. Kasaba Tarık Buğra'ya göre biyopsi için en elverişli ve gerekli hücredir. Kasaba insanı toplumun karakterini, kültürünü en iyi şekilde belirler. Ve kasaba insanı toplumsal değişmelerden en çok etkilenen insandır. Romanda önemli saydığım husus, toplumsal olayların insanlarda sebep oldukları değişmeleri ve tepkileri belirlemektir. PD 251. Yağmur Beklerken de demokrasi tarihimiz açısından son derece önemli ve anlamlı bir hadise olan serbest fırka tecrübesinin bir kasabada meydana getirdiği değişiklikleri, çelişkileri ve tepkileri ele alan Tarık Buğra, aslında küçük aile başladığı sorgulamayı bu romanda da sürdürmektedir. Tipleri canlandırmada ve eski kasaba hayatını yansıtmadaki başarısı ise çok az yazarın ulaşabildiği bir seviyeyi gösterir. Dönemeç'te de Doktor Şerif, Handan, Fakir Halit, Yağmur Beklerken de Kenan Bey, Avukat Rahmi, Rıza Bey ve daha birçok figür bu romanları okuyanların hafızalarından uzun zaman silinmeyecek tiplerdir. Gençliğim eyvah! Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar'dan sonra en fazla eleştirilen romanı, 1977 yılında tercümanda tefrika edilen ve 1979'da kitap olarak basılan Gençliğim Eyvah'tır. Buğra, bir nesli mahveden ve Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götüren hadiselere çok farklı bir açıdan yaklaştığı bu romanıyla, beğenilmediği ölçüde övüldüğünü, hatta en önemli romanının Gençliğim Eyvah olduğunu söyler. Gençliğim Eyvah, Türkiye'nin romanıdır. Politikaya bulaştığımız ölçülerle hepimiz varız onda. Aynaya niçin kızıyorlar? PD 214. Gençliğim Eyvah'ın kesinlikle ideolojik bir roman değil, bir anarşi lanetlemesi olduğunu söyleyen Tarık Buğra, belli bir grubu, belli bir kuruluşu, belli bir yetkili ve sorumluyu hedef seçmediğini, ihtiyarın alışılmamış, belki de örneği görülmemiş bir mozaik tip olduğunu belirterek, İhtiyar, 100-150 yıl zarfında Türkiye'nin gidişatına etkili olmuş bütün yanılgıların, kasıtların ve idraksizliklerin sembolüdür, diyor. Fethi Naci, Tarık Buğra'ya göre daha yazmaya başlarken ideolojik damgasını basmıştır. Gerisi kolay, yüklenebileceğin kadar. O zaman bırakırsınız Güliz'i, bırakırsınız delikanlıyı ve o trajik aşkı, atarsınız çöp sepetine üslubu, Türkçeyi, kurguyu ve gerçeği, verdikleri sonradan anlaşılan sezişlerin bulduğu olayları, yani romanı olur biter. O zaman kocaman kocaman hatalar bulabilirsiniz. Mesela yazarın daha Jean-Jacques Rousseau adını doğru dürüst yazamadığını, bir Cahit Sıtkı mısrağını yanlış bildiğini keşfedebilirsiniz. Ve yazınız gene de bir roman eleştirisi. gençliğim eyvahın eleştirisi olur. Nitekim olmuştur da. Fetinacı Tarık Buğra'nın Jean-Jacques Rousseau adını yanlış yazdığını söylediği yazıda aynı adı kendisi de yanlış Rousseau şeklinde yazmıştır. Bakınız Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme Gerçek Yayınevi İstanbul 1981 sayfa 447. Bir aydın eleştirisi. Şüphesiz gençliğim eyvah Fetinacı'nın acımasız saldırısını hak edecek kadar kötü bir roman değil fakat Tarık Buğra'nın en önemli romanı da değildir. Yazarımızın aynı meseleye Aydınlar Cephesi'nden baktığı 1982 yılında tercümanda tefrika edilen ve 1989'da kitaplaştırılan Dünyanın En Pis Sokağı'da önemli bazı sosyal ve kültürel meselelere yaklaşımıyla dikkate değer olmakla beraber tamamlanmamış, çok geniş çaplı düşünülmüş fakat bir yerde tıkanıp kalmış izlenimi veren bir romandır. Bir köy ve kan davası romanı gibi başlayan Dünyanın En Pis Sokağı aslında nefis bir aydın eleştirisidir. Ali'nin Doğancılar Köyü'nden Sarı Mehmet'i kan davası uğruna pusuya yatıp vuruşunun anlatıldığı ilk sayfalar aslında romanın bütün ağırlığını üzerinde taşır. Tarık Buğra ustaca bir geçişle kan davası leitmotifini özellikle 12 Eylül'den önce yaşadığımız sosyal cinnetin ekseni haline getirmektedir. Doktor Yılmaz çocukluğunda kan davasının acılarını yaşamış ve bu ilkel öç alma duygusundan kaçarak okumuş, doktor olmuş fakat kendisini ölümden kurtaran sadık adamlarından Reşo'nun yüzünü asla unutmamıştır. Bu, babanın kanını yerde koma diye adeta haykıran ürkütücü bir yüzdür. Reşo, ağasını öldüren ve küçük Yılmaz'a doğrultulan namlunun üstüne, Yılmaz için değil, ağasının kanı yerde kalmasın, öcünü alacak biri bulunsun diye atlamıştır. Bu Reşo yüzü ve sakat kalan ağabeyinin öcünü almayı, kendisini aşağılayan sözleri Yılmaz için sürekli bir azap kaynağıdır. Yılmaz'ın yakın arkadaşı olan bucak müdürü Fazıl ise ilçede yayımlanan haftalık bir gazeteye küçük fıkralar, ara sıra baş yazılar yazan, bu yazılarıyla İstanbul'da günlük bir gazetenin dikkatini çeken zeki bir taşra aydınıdır. Günün birinde bu gazetenin genel yayın müdüründen telefonla İstanbul'a gelip gazetesinde yazması yolunda son derece cazip bir teklif alır. Tarık Buğra'nın Konya'da babasıyla birlikte çıkardığı Nasrettin Hoca gazetesi de İstanbul'un büyük gazetelerinin ilgisini çekmiş, özellikle Hürriyet ve Vatan bu küçük gazetenin hemen her sayısından iktibaslarda bulunmuşlardır. TB6. Kısa süren bir tereddütten sonra teklifi kabul ederek kalkıp yazmayı planladığı romanlarla ilgili ki bunlardan biri kan davası hakkındadır, notlar tuttuğu defterleriyle birlikte İstanbul'a gider. Yılmaz, başarının Fazıl'ı çirkinleştirmesinden endişe etmektedir. Kaç kişi de kaç kere görmüşlerdi bunu, hem de çeşitli konularda ve düzeyden insanda. Mesela buğday fiyatlarındaki artışı, zenginleşiveren köylülerde, mesela pokerde ve bir işte kazananlarda, mesela seçim kazanan partilide, gene mesela yetkisi artan memurda ve meslektaşlarından fazla tutulan doktorda, avukatta, dişçide. Fazıl İstanbul'a gittikten sonra bir süre mektuplaşırlar. Ancak zamanla mektuplar kesilir, dünyalar iyice ayrılır birbirinden. Derken Yılmaz da bir sınıf arkadaşından birlikte poliklinik kurma teklifi alınca kalkıp İstanbul'a gider. Yollar yeniden birleşmiştir. İstanbul'da ilk iş olarak Fazıl'ı arayan Yılmaz'ın korktuğu başına gelmiş, Fazıl değişmiştir. Tanınmış bir yazardır. Politik angajmanlara girmiş, çeşitli çevrelerle değişik ilişkiler kurmuş, lüks alışkanlıklar edinmiş, bambaşka bir insan haline gelmiştir. Yılmaz, onun günlük yazılarından seçmelerin yer aldığı kitabını okuyunca büsbütün hayal kırıklığına uğrar. Kitapta adeta oğullarına babalarının kanını yerde komamalarını öğütleyen eğni dikli kadınlar konuşmaktadır. Fazıl da aynı şeyi yapıyordu. Okuyucularını kışkırtıyor, karşı düşüncelerle, yorumlarla, anlayışlarla değil hoşgörüye, barışa, hatta ateşkese, yanaşmaz ikinlere, düşmanlıklara itiyordu. Fazıl, birbirinden selamı sabahı kesen, alışveriş etmeyen, kahvelerini, hatta mescitlerini, hocalarını ayıran o insanların eğni dikli kadınlardan biriydi artık. Hemen her yazısında edebiyatla ilgili olanları dahil, sakın ha diyordu, kininizi gevşetmeyin. En pis sokak. Yılmaz ister istemez Fazıl'ın çevresiyle tanışmıştır.
Fakat bu çevreyle özdeşleşemez, uzakta duramaz. Dikkatli bir gözlemcidir. Onun gözüyle dünyanın en pis sokağı adını verdiği, biraz Bali'yi andıran kahvelerin, meyhanelerin ve bunun gibilerin bulunduğu sokağın müdavimlerini, şairleri, yazarları tanırız. Albatros sadece onun için getirilmiş beyin salatasına yumulmuştu. Başını pek kaldırmadan Yılmaz'a alttan bakarak son şiir kitabını nasıl buluverdiğini sordu. Övgüler umuyor ve bekliyordu. Belliydi bu. Görmemişti bile o kitabı Yılmaz. Dahası yıllar var ki bu şairlerin hiçbirini okumuyordu. Ona göre bunların hepsi de şiirden ve şiir sevenlerden kopup gitmiş, övülmek ve önemsenmek isteğinin peşinde, belli bir politik görüşteki dergilerin ve eleştirmenlerin yörüngesine girmişlerdi. Gene ona göre yalnız şiire değil, kendilerine de ihanet ediyorlardı. Dünyanın en pis sokağında, özellikle solun toplumun realitelerinden kopmuş, soyut fikirlerin ve ideolojik reçetelerin dünyasını kendilerine hapsetmiş aydınlara eleştiriler getiriliyor. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi geniş çaplı düşünülmüş fakat bir yerde tıkanıp kalmış gibi bir izlenim uyandıran bu roman, Tarık Buğra'nın biyografisi yazılırken ihmal edilmemesi gereken bir eserdir. Çünkü satır aralarına kendi hayatından önemli çizgiler yerleştirmiş, hatta Yılmaz'ın şahsında biraz da kendini anlatmıştır. Tarık Buğra'nın son romanı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, kuruluş felsefesini anlattığı Osmancık'tır. Akümülatörlü Radyo ve Sonrası. Ve borcumuzun dehşetiyle irkildim. Dünya ve tek tek insanlar borçluydu Macar milletine karşı. Bunu bütün hücrelerime sinmiş bir ağ gibi duydum ve ilk fırsatta yazı masama oturdum. PD 169. Şehir Tiyatrosu'nun tavrı. Tarık Buğra, dünyanın en pis sokağında anlattığı düşman kamplara bölünmüşlüğü kendi hayatında bizzat yaşamış ve acılarını çekmiş bir yazardır. İlk göz ağrım dediği Akümülatörlü Radyo'nun başına gelenler bu bakımdan son derece ilgi çekicidir. Askerlik günlerinde Büyükçekmece Gölü kıyısındaki bir taş ocağında Türkçe bilmeyen 200 kişilik bir iş bölüğünün asteğmen komutanı olarak mahruti bir çadırda 2 aylık mutlak bir yalnızlıkta yazdığı bu oyunu bir amatörün ilk esere verebileceği taptaze dikkatleri, gözlemleri, titizliği, içtenliği ve birikimleri koymaya çalışan Tarık Buğra, önce kahramanlarından biri karanfil yediği için Musaipzade Celal tarafından reddedilince büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. 1947. Yazarımız zamanla Yalnızların romanına dönüşen Akümülatörlü Radyo'da bazı önemli düzeltmeler yaparak 4 yıl sonra yeniden Şehir Tiyatrosu'nun kapısını çalar. Oyun bu sefer edebi heyet tarafından kabul edilerek repertuara alınmış fakat her nedense oynanmamış, daha doğrusu oynatılmamıştır. Çünkü yazarı o günlerde tiyatro tenkitleri yazmakta ve bu sahnenin üstadlarını pek fazla övmemektedir. Kenterlerin teşebbüsü. Yıl 1964, yani 13 yıl sonra. Telefon çalar ve karşısında Yıldız Kenter. Bir dostları Şehir Tiyatrosu'nda oynanmamış bir yerli piyesten Akümülatörlü Radyo'dan söz edince alıp okumuş ve beğenmiştir. Yıldız Hanım Tarık Buğra'yı eserinin aradan geçen 10 yıla dayandığını söyleyerek tebrik eder. Ancak eskiyen birkaç yeri değiştirilmelidir. Tarık Buğra oturup birkaç değil birçok değişiklik yaparak Kenterlere teslim ettiği o mevsim repertuara alınıp provalarına başlanan oyunun sahnelenmesini boş yere bekleyecektir. Tarık Buğra'nın büyük değişiklikler yaparak Dört Yumruk adını verdiği Akümülatörlü Radyo, devlet tiyatroları tarafından 1980 ila 81 ve 1988 ile 89 mevsimlerinde oynanmıştır. Kenterler, özellikle sol çevrelerden gelen şiddetli baskı yüzünden Akümülatörlü Radyo'yu sahnelemeye cesaret edememişlerdir. Bana gelince diyor Tarık Buğra, ben gene yıkıldım ama kent oyuncularına bir teşekkür de borçlandım. Çünkü uyandırdıkları şevkle hemen o aylarda Ayakta Durmak istiyorum'u yazmıştım. Macar İhtilali ve Tarık Buğra 1956 yılında Milliyet'te gece sekreterliği yaparken ajans telekslerinden ve dünya radyolarından Macar İhtilali'ni dakikası dakikasına takip etmiş ve bu dasitane Hürriyet Savaşı'nda hür dünyanın Macarları yalnız bırakmış olmasını bir türlü kabul edemediği için Sanki dünyanın elini kolunu bağlayan kendisiymiş gibi büyük bir suçluluk duygusuna kapılmıştır. Yıllar sonra yazacağı "Ayakta durmak istiyorum" da müdürün "Dünya unuttu bizi, unuttunuz, unuttunuz" şeklinde ifade ettiği derin sitemi 1963 yılında Kopenhag'da bir Macar'dan dinleyen Tarık Buğra, "Borcumun, borcumuzun dehşetiyle irkildim. Dünya ve tek tek insanlar borçluydu Macar milletine karşı. Bunu bütün hücrelerime sinmiş bir ağ gibi duydum ve ilk fırsatta yazı masama oturdum. PD 169 diyor.
Ayrım sonu.